İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Ayrı zaman ve yaralış delileri programımızda birlikteyiz. İnşallah değerli kardeşlerimle birlikte. Bugün Darwinizmin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Allah'ı anacağız. Sinsi bir tehlike gafletten bahsedeceğiz. Müslümanlar için büyük bir tehlike gafletten bahsedeceğiz. Bütün insanlar için büyük bir tehlike. Dünya hayatının güzelliklerini dünyada tüketenlerden bahsedeceğiz inşallah. Öncelikle Taksim'den başlamak istiyoruz. Taksim'de büyük bir fosil sergisi oldu. On binlerce, yüz binlerce insanımızın gördüğü. Evet. Onur tabii oradaydı. Olay. Onur, senden güzel müjdeli haberlerimizi dinleyelim inşallah.
Şimdi bu dördüncüsü oldu. Dört sene ardı ardı her sene böyle geleneksel hale geldi. Oranın da gelen gençler zaten artık biz bunu geçen sene de görmüş diyenlerin sayısı gitgide artıyor. Elhamdülillah orası şu an şunu gösteriyor. Mesela dört sene öncekinden bu tarafa her sene boyunca bir kere hocamıza duyulan sevginin arttığını görüyoruz. Gelen izleyicilerden hemen herkes. İşte hocamıza selam söyleyenler var. A9 kanalından izliyoruz diyenler var. Sevgiyle bahsedenler ve yani tebrik edenlerin sayısı her geçen yıl daha da artıyor. Ya bu müspet bilimin ne kadar önemli olduğunu, insanların artık evrim teorisinin geçersizliğini anladığını ve modern İslam'ı yani Kur'an'daki İslam'ı sevmeye ve anlamaya başladıklarının bir göstergesi. Yani çünkü fosiller orada, paleontolojik delillerle evrimin çöktüğünün görülmesi zaten bu anlamlara da geliyor aynı zamanda inşallah. Darwinizm açısından ise durumu artık yani kayda değer bir veri yok. Yani Oktar. Çünkü hiçbir artık bilimsel iddiayı geçtim. Normal hani mantıki bir iddia bile söyleyenler size işte sizin söylediğiniz yanlış çünkü şöyle şöyle deyip sizinle tartışmaya çalışanlar bile yok artık.
Ne diyorlar? Bir şey demişler sana.
Yani evet, şu yani bilimsel seviye şu yönde.
En kayda değer olan
en kayda
bu.
Değer bu.
Tek olan diyor bu ki, iddia diyor ki.
Ben diyor belgesellere baktım diyor. Afrika'da yerliler suyun altına dalı yani suyun altına çok dalıyorlarmış çocukluktan beri. 5 dakika 6 dakika nefeslerini tutabiliyorlarmış. Bu diyor nesiller boyunca devam ederse diyor oradaki insanların balık olması çok diyor doğal bir sonuç olabilir diyor. Yani
İşte Allah
bilimsel
Allah.
Seviye olarak bu. Ben dedim
bunu ciddi olarak mı söyledi yoksa espri olarak mı söyledi?
Çok ciddi söyledi ama hani biraz gece yarısına yakındı saatler. Belki hani Taksim'de orada
yorgundu.
Gezip ondan sonra gelip belki o ruh haliyle söylebilir.
Evet, olabilir. Yani ama elhamdülillah orada hocamızın çalışmalarının sonucunda Türkiye'de ve dünyada Taksim kozmopolit bir yer. Yerli yabancı birçok turist geliyor. Avustralya'dan, Kongo'dan, ondan sonra Hırvatistan'dan, İspanya'dan, Arjantin'den birçok turist de geldi, izledi.
Maşallah.
Ya Darwinizmi kabul eden hiç kimse yok. Ya samimi olarak konuştuğumuzda hatta Hayal Vehmi mesela orada Sadun vardı onu anlattı. Maddenin ardındaki sırrı, rüyanın ve gerçek dünyanın arasındaki benzerliği evet. gibi konular anlattı. Onlara da diyorlar evet doğru hakikaten dünya algılardan oluşuyor diyenler çok fazla. Yerli ve yabancı maşallah. Dolayısıyla dünyada kümülatif olarak çok güzel anlam yani insanların imanında bir artış olduğunu görüyorsunuz orada. Darwinizme inanan yok. Allah'ın varlığını kabul ediyorum diyor. Mesela dövmeli, genç, çok modern bir genç kız. Ben Allah'a inanıyorum diyor. Çok rahat ve emin bir şekilde bunu söylüyor. Darwinizmi kabul etmiyorum kesinlikle diyor. Orada mesela güzel bir kendi güzel istediği gibi eğleniyor. Yani bir hayatı var.
Ya olması gereken, evet. gerekeni söylüyor aslında. Yani. Evet. Doğruyu söylüyor.
Evet. İnşallah. Yani
inşallah.
İnşallah. O anlamda güzel bir 7-8 gün geçirdik. İnşallah her sene devam eder.
Maşallah. Bu tabii maşallah. 30 senelik çalışmayla.
Neticesi. Bunu,
evet. Neticesi böyle oldu inşallah. Darwinizmin beyni dağıldı. Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım Allah. Bu gerçekleşti. Hak yani bilimsel deliller, Allah'ın yarattığı gerçeği, yaratılışın delilleri, iman hakikatleri. Allah onları batılın üstüne fırlattı. Hocamızı vesile etti buna maşallah. Onun da beyni darmadağın oldu. Eskiden hakikaten öyle değildi. Bir şey anlatmak nispeten daha zordu. Çok karşı çıkan oluyordu. Birçok karşı çıkan oluyordu. Direniyorlardı. Çocukça direniyorlardı tabii de. Yani yoksa bir şeye çünkü orada fosili gördüm zaten açık.
Evet.
Ne diyecek yani? Fosil. Yani hiçbir şey demeye gerek yok. Fosil var. 500 milyon yıllık fosil. 600 milyon yıllık fosil. 1 milyar yıllık fosil. Yanında da günümüzdeki hali duruyor. Ve bunu karşılaştıran bir çocuk ne der? Hiç değişmemişler. Çok açık değil mi? Değişmemiş çünkü. Yani. Değişmediğine göre evrim yok demektir. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Öyle fazla bir şeye gerek yok. Ama bir de proteinlerin oluşmasının imkansızlığı yani bitirici oldu maşallah dünya
evet,
çapında.
Maşallah.
Allah razı olsun. Yaratış Atlası, gitti. Evet. Yüz binlerce 2007 yılında o böyle şok dalgası gibi Fransa'da ne dediler? Tarihin en büyük felaketini yaşıyoruz dediler. Sistemimizi temelden değiştiren çalışma dediler maşallah. E ne güzel işte. Yani sistemini değiştiriyor derken şimdi şöyle değiştiriyor. İnsanlarda suni yapmacık bir ruh hali hakim oldu dünya çapında. Bu çok sıkıyor insanları. Gerçekten böyle madde bağımlısı. Dünyayı kendini kaptırmış. Ölesiye böyle dünyayı yaşamaya çalışan ama Allah o zevkleri nasip etmediği için zevk de alamayan bir ruh hali, karanlık bir ruh hali hakim oldu. Fransa, Avrupa, her yerde, bütün dünya, Orta Doğu, İslam ülkeleri tamamına bu hakim oldu 20. yüzyılda ve işte girdiğimiz yüzyılın başında bu ruh hali hakim, hala hakim yani birçok yerde. Halbuki güzel olan samimiyettir inşallah. İnsanın yani samimi olması, kendi içindeki derinlikleri keşfetmesi, samimi candan olması bu çok güzel bir nimettir. Muazzam bir nimettir. İnsana ferahlık gelir. Zaten Allah sadece Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur diyor. Eğer iman etmezse de diyor o zaman da diyor göğe yükseliyormuş gibi göğsünü dar ve sıkıntılı kılarım diyor. O sıkıntılı ruh haline giriyor işte. Onun için intiharlar oluyor. Mesela Amerika'da işte askerler mesela Irak'a gittiler, Afganistan'a gittiler, savaştılar. Normalde Müslümanlar fiziksel savaşlar var. Hakikaten baktığımızda Peygamberimiz döneminde ondan çok büyük mutluluk duyuyorlar. Gazi olanlar var, kolunu bacağını kaybedenler. Değil mi inşallah? Allah'a çok şükrediyorlar. Büyük bir derece. Şehit olanlar oldu. En yakınların şehit olduğunu gördüler değil mi? O savaş içerisinde, evet, mücadele içerisinde. İnsan savaştan dolayı bir şey olmaz. Hak savaş olduğu zaman mücadele. Şimdi günümüzde tabii fikri mücadele var. Onlar hak olmayan bir şeyin içerisine girdiler. Gittiler orada Müslümanları parçaladılar. Parmaklarını kestiler. Kadınlara tecavüz ettiler. Çocukları parçaladılar. Sonra da gidip memleketlerine, Amerika'ya geri dönüp her 83-84 dakikada bir intihar ediyor. Yani günde 10-12 tane Afganistan'da savaşmış olan, Irak'ta savaşmış olan Amerikan askeri kendini öldürüyor. Çünkü hak bir mücadele değildi. Allah rızası için yapılmadı. O vahşet onları da mahvetti. Irak'ları da mahvetti. Afganistan'ları da mahvetti. Ama bu ruh hali hakim olduğu için, onun için samimi ve candan olmak, yani gaflete düşmemek ve Allah rızası için yaşamak çok önemli. Onun için de hocamızın bugün sinsi bir tehlike gaflet kitabından bahsedeceğiz. Bir de dünya hayatında zevklerini tüketenler son derece önemli. İnşallah. İsterseniz başlayalım Bülent.
İnşallah. İman çok güzel. İmansızlık da o derece kötü. Yani dünyaya baktığımızda iman eden insanların, samimi olarak iman edenlerin yani samimi olarak gerçekten güzel hayat yaşadığını biz görüyoruz. Ama iman etmeyenlerin, imansızlığı, yani iman zafiyeti içinde olanlar ise çok sıkıntılı ve kötü bir hayat yaşadıklarını görüyoruz. Yani hayatları hem sıkıntılı ve hayat şartları da gerçekten kötü ve pis şartlarda yaşıyor insanlar. Evet. Ve hayattan zevk alamaz hale gelmiş durumdalar. Yani zevklerini tükettiler diyor ya, yani çünkü hiçbir şeyden zevk alamıyor. İman eden bir kişiye baktığımızda Allah ayetlerde Oktan da belirttiği gibi şöyle buyuruyor. Kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor. Demek ki Allah anıldığında, her şeyin yaratanın Allah olduğunu bildiğinde insan her en ufak güzel, yani Allah'ın vermiş olduğu her nimetten zevk alır hale geliyor. Ondaki o güzellikleri, Allah'ın o mükemmel, kusursuz yaratışını görüp ondan zevk alır hale geliyor. Ve en ufak bir kelebeği gördüğünde, o kelebekteki detayları incelediğinde ondaki muhteşemliği görüyor. Hiçbir zaman kendi başına tesadüfen olamayacağını ve Allah'ın onu ince bir hesaplamayla güzel, mükemmel bir şekilde var ettiğini ve süs olarak bizim karşımıza çıkardığını. Bir çiçeğe baktığında o kara topraktan bir tohum atıyorsunuz, güzel bir çiçek çıkıyor, rengarenk, mis gibi kokuyor. Bu insana zevk veriyor. Yani ama onun tabii detayları, Allah'ın o mükemmel yine kusursuz yaratışını gördüğünde ondan zevk alır hale geliyor. Allah'ın tecellisi olarak bakıyor. Evet. Allah o zevki ona veriyor. Allah ona o öyle baktığı için, yani Allah'ı gördüğü için her baktığı şeyde, Allah'ın yaratışını gördüğü için ona müthiş bir zevk veriyor insana. O mutluluğu veren tabii Allah. Diğer kişi ise böyle bakmıyor. Sıradan olaylarmış gibi. Kelebeğe göründe işte böcek uçuyordur. Çiçek zaten çıkar. Ekersin. Yani gül zaten böyle kokar. Yani veya güzel bir insana baktığında, yakışıklı birisine baktığında ondan da çok zevk almıyor. Normal olarak görebiliyor onu. Yani Allah onu aslında kalbine vermiyor. O mutluluğu ve zevki vermiyor. Hiçbir şeyden zevk almıyor. Evet. Çok para kazandığında müthiş mutlu olacağını, çok rahat edeceğini düşünüyor. Kazanıyor da, hırs ediyor bunu. Dünyada yani tek amacı o oluyor. Mal biriktirmek, mal yığmak. onu elde ediyor, istediği her şeyi alabiliyor. En güzel arabayı alıyor, en güzel evlerde yaşıyor. Evet. Bakıyor yine mutlu olamıyor. Yani demek ki mutluluk malla elde edilmiyor. Allah'ın vermesiyle elde ediliyor. Evet. Allah nasıl her şeyi yaratıyorsa mutluluğu yaratan da Allah. Yani o hisleri, o duyguları yaratan da Allah. İnsan işte iman etmediği zaman bunun farkına varmıyor. İman eden bunu biliyor. O yüzden sürekli her baktığı şeyde ne görüyorsa, neye bakıyorsa orada Allah'ı görüyor ve Allah'ın ona o zevki vermesinin aslında duası olmuş oluyor bu. Yani beni dünyada huzurlu, mutlu kıl diyor, dua ediyor ve Allah'ı anıyor sürekli. Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain olur diyor Allah, haberiniz olsun. Allah da ona mutluluğu veriyor. Ve Allah şöyle bir de buyuruyor. Bu dünyada güzel davranışlarda bulunanlara güzellik vardır. Güzel davranış. Zaten güzel davranış Allah için yaşamak. Allah'ı razı etmek. Allah'ın istediği şekilde bir yaşam belirlemek kendisine. Sürekli Allah'ı anmak. Allah dünya ve ahiret sevabının güzelliğini onlara verdi. Yani böyle yaşayan bir insana Allah hem dünyada güzellik veriyor, mutluluk, huzur. Hem de ahirette. Dünya ve ahiret diyor Allah. Ama diğer taraftan iman etmediği zaman, yani Allah'ı anmadığı zaman, Allah'ın dışında bir yol tutmaya çalıştığı zaman insanda, kim de benim zikrimden yüz çevirirse artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Aslında Allah bize neyin nasıl olması gerektiğini kitabında belirtmiş. Nasıl yaşarsan rahat edersin, huzurlu olursun, güzel bir hayat seni bekler ve sizi bu fıtrat üzerine yarattım diyor Allah. Yani bize Kur'an'da belirtmiş olduğu her ayet bizim güzel yaşamamız için. Onlara ne kadar çok insan uyuyorsa, yani Kur'an'da o kadar ayet var, çok fazla değil mi? Hepsine tek tek uyduğunda o kadar mutlu oluyorsun. Ama kimine uyup, kimine uymayan insanlar da var dünyada. Ya ben Müslümanım diyor, ben iman ediyorum diyor. Ama bir yandan da dünyadan çok fazla beklentisi var. Dünya hırsı çok fazla. Yani zaman zaman günün belki belli vakitlerinde ibadet edebiliyor. Namaz kılabiliyor 5 vakit. Veya senede bir oruç tutabiliyor. Bazı işte çok az bir miktar belki sadaka, zekat verebiliyor. Evet. Ama günün büyük çoğunluğunu dünyevi işler kapsıyor. Yani o zamanlarda Allah unutabiliyor. Evet. İbadet vakitlerinde namaz kılarken Allah anılır, akla gelinir. Ama oradan camiden çıktığında, namaz bittiğinde sanki başka bir hayat başlıyor. Gerçek dünya başlıyor. Yani dünya hayatının, yani dünyanın gerçeği sanki başka bir şeymiş gibi. Orada aşağı Allah yok. O kendi hayatında işte bazı şeyler yapabiliyor. Kendi aklını kullanabiliyor. Başarabiliyor. Veya başka insanlar var. Onlar ona yardım ediyor. Onlar destek veriyor. Onlarla beraber bir şey yapabiliyor. Gibi görebiliyor. Ama öyle değil. Yani Allah her yerde. Bizim her attığımız adım, her nefes Allah'ın dilemesiyle oluyor. İşte bunu bilen insan en ufak şeyden dahi çok mutlu ve huzurlu oluyor. Sabah kalktığında, nefes aldığında o ona zevk veriyor. Bak Allah bana bir gün daha verdi. Değil mi? İbadet edebileceğim, Allah'ı anabileceğim, Allah'ın rızasını gözetebileceğim bir gün daha nasip etti bana. Nefes alabiliyor. Ya Allah dilemese onu da yapamaz. Çünkü Allah, değil mi, uyku halini bir nevi ölüm şekli, ölüm olarak belirtiyor. Yani insan uykuya daldığında Allah canını alıyor ve sonra dilediğini sabah tekrar veriyor ve o uyanmış oluyor. Ona bir hayat daha vermiş oluyor Allah. Bir gün daha vermiş oluyor. İşte bunu iman eden kişi bunu düşünüyor. Diğeri düşünmüyor. Yani yattım kalktım. Gece oldu, sabah oldu. Sonra tekrar gece olacak. Evet. İşte yoğun bir iş günü. Eve gelecek, yemeğini yiyecek. Uzanacak, yatacak. Sonra sabah yine kalkacak. Rutin bir hayat. Sıradan böyle günlerini ve bütün zevkleri tüketiyorlar aslında. Hiçbir şeyden zevk alamayarak o günleri tüketmiş oluyorlar.
Harcıyor vaktini yani sadece.
Evet. İnşallah yani iman eden ve inkar eden insanın arasındaki fark bu. Birisi sürekli Allah'ı andığı için mutlu, huzurlu. Diğeri anmadığı için, benim zikrimden yüz çevirdiği için diyor Allah, sıkıntılı bir hayat. Ne yaparsa yapsın, ne her şeye sahip olsun dünyada, sıkıntılı bir hayat onu bekliyor. Hem dünyada hem de ahirette inşallah.
Tabii ki hayatın bir amacı var. Hocamız bir örnek vermişti, onu kısaca aktarmak istiyorum. Mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, bütün peygamberlerde, salih Müslümanların hepsi örnek inşallah. Yani 30 yıl hapis yatıyor. İşte mahkeme, karakol, hapis. O dönemde demişti hocalarımız, aileler var mesela. Onlar da evlerinde namaz kılıyorlar. Tabii. Değil mi? Evlendiler. Çoluk çocuk sahibi oldular. İşte işleri vardı. Para kazandılar. Herkes öldü. Değil mi? Herkes vefat etti. Said Nursi Hazretleri'nin yaptığı doğru. Evet. O samimi olduğu için Ondan dolayı böyle oldu. Yani öbürleri uyanıklık yapmadılar. Onlar şimdi tabii o tip bir kısım insanlar Allah'a hesabını verdiler tabii yaptıklarının. Değil mi? O dönem yaşadıklarının. Said Nursi Hazretleri de verdi. Cennette değil mi? En yüksek inşallah en yüksek i̇nşallah, makamlarla inşallah. Makamlandırılmıştır. İnşallah. O doğru olan inşallah.
Maşallah. Maşallah. Bir hadis daha eklemek istiyorum. Şimdi peygamberimizin bir hadisi var. Beni seveceksen Allah beni sevdiği için sev diyor. Maşallah. Ya bir nimeti seviyorsan Allah yarattığı için, sana verdiği için Allah'ı sev. Hadisi okuyayım. Size vermekte olduğu nimetlerden ötürü Allah'ı sevin. Allah bize her şeyi veriyor değil mi? Yani yaşamamızı Allah nasip ediyor bize. Dediğimizi sürekli anlatıyoruz. Her hücremizi ne yapması gerektiğini belirten Allah. Ve ona uygun bir dünya yaratıyor. Biz mükemmel bir yaşam sürüyoruz. Tek tek her nimeti andığımızda biz Allah'a sevgimiz artıyor. Devamında hadisin, beni de Allah beni sevdiği için seviniz. Bakın peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Allah çok seviyor. Çok sevgili kulu. Ona güzellikler nasip ediyor. Ve bana baktığınızda diyor peygamberimiz, Allah beni sevdiği için beni sevin. Allah beni yarattı, bu şekilde davrandırıyor. Yani Kur'an'a uygun davranıyorum. Bana nimetler veriyor. Bana o gözle bakın. Değil mi? Allah sevdiği için Allah'a sevginiz artsın, bana sevginiz artsın. İnşallah.
İnşallah. İnşallah. İşte gaflet de Mülahat'ın tarif ettiği gibi inananla inanmayan insan arasındaki farkın arasında, mesela inanıyor insan ama gaflet anı oluyor. Bir anda mesela Allah, bak ayetten ilk önce ayeti okuyayım, sonra anlatması daha yerinde olur. Şeytanlar sınırı. Araf suresi 205. ayette Rabbinin sabah akşam yüksek olmayan bir sesle kendi kendine ürpertiyle yalvara yalvara ve için için zikret diyor Allah. Yani son derece samimi, içten, huşu içerisinde Allah'a tam bağlı olarak onu an diyor Allah. Dilinle söyle diyor yani Allah'ı. Zikret, Allah'ın isimlerini zikret. Gaflete kapılanlardan olma. Demek ki gaflet Allah'ın zikrini unutmak oluyor. İnanmak Allah'ın varlığına her cismi, gördüğümüz her şeyi, sesi ve görmediğimiz alemlerin tamamında yaratan Allah olduğunu bilmek oluyor. O şuurun yerinde olması oluyor. Allah'la yani o anda hep bağlantıda olman anlamına geliyor. Kafanda bu var. Bunu unuttuğun anda gaflet anı oluyor. İşte o zaman mesela bir işin istediğin gibi olmaması, her şeyin böyle o an birçok olayın vuku bulması esnasında insan o an onu Allah'ın değil haşa, belki kendi kendine oluyor gibi, araba gidiyor, belki kaza yapıyor, belki iş yerindeki o müşterisi vazgeçiyor almaktan gibi bir durumdan dolayı orada gaflete kapılıp onu Allah'ın değil oradaki sebeplerin var ettiğini yanlışlıkla düşünebilir. Ama Allah hemen diyor bak zikret, Allah'a zikret. Demek ki Allah'ı her zaman anmak ve yapanın Allah olduğunu her zaman düşünmek gafleti kıran, insanı da aynı zamanda rahatlatan ve çok daha işlerin yolunda gitmesini sağlayan bir konu olmuş oluyor inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Burada önemli konu, gerçekten çok önemli bu konu. Yani her an her şeyi sana verenin Allah olduğunu bilmek çok önemli. Ama gafleti kıracak şey şu düşünce. Yani siz Allah'a, mesela Allah sana karşı yaşaman için tüm yapılması gereken o lütufların hepsini yerine getiriyor. Bunlardan bir tanesi yerine getirmeyecek olsa, yapmayacak olsa ne oluyorsun? Bir iki büklüm oluyorsun. Yaşayamıyorsun değil mi? Hayatın sona eriyor. Evet. Ama sen Allah'a karşı yapılacağın, Allah sana her şeyi her an vermesine rağmen sen Allah'a olan sorumlulukları yerine getirmiyorsan zaten bu gaflet hali oluyor. Ve bu gaflet hali de Allah'ı tanıyan insanlar arasında, bakın onlara konuşmuş yeter alsam, onlara gökleri yeri kim yarattı diye soracak olsam diyor, Allah derler diyor. Ölüyü diriden kim çıkarır? Allah derler diyor. Değil evet, mi? Diyor. Evet. Yani her şeyi Allah, bakın Allah'ın ayetleriyle gittiğinde ölçüyü taşıran insanlar olduğunu söylüyor Allah ve bu insanların da sizi kim yarattı, yerli göğü kim yarattı diye sorduğunda bilen, aziz, hakim Allah'ın sıfatlarıyla sayabiliyor. Ama onlar, Allah diyor ki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız diyor. Yine ölçüyü taşıracak mısınız diyor. Onun için yani gaflet öyle bir şey ki insanı böyle yani Allah'a tanımasına rağmen o ruh halinde tutabiliyor. Ama evet, o insan ceza görecek olsa, mesela devlet kanunu, bir hükümdarın olduğu bir yerde yaşadığını düşünün ve her yapmadığı şeyin karşılığını o an veriliyor olsa o ruh halleri değil mi tamamen farklı oluyor. Evet. Her an kendisine, çünkü yakın bir, çünkü o kesin bilgiyle iman etmiyor. İşte bu kesin bilgiyle iman etmekten geçiyor gafletin ortadan kalkması. Evet. Ya Allah'ı gereği gibi takdir edemediler diyor Yüce Rabbimiz değil mi? Kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor. Gerçekten insan kadrini hakkıyla takdir edememiş oluyor. Ve bu da Allah, çünkü o cezanın Ve insanı bir rahatlatan bir şey var. Biraz sonra Can da belirtecek de onunla ilgili iki ayet var. Onlardan bir tanesini söylemek istiyorum. Bu olmuş Allah'a sınırım. Onlar derler ki diyor, ateş bize sayılı günler dışında değmeyecektir diyor. Şimdi ateş belli bir süre cehennemde kalacağını ve oradan da kurtulacağını, sonunda nasıl olsa cennete gideceğini sanan bir de konuşma yapıyorlar. Ve böyle derler diyor Allah. Oysa bütün toplumumuzun, bütün İslam aleminin bildiği bu yanlış. İnsanları Allah'a ait, Allah ayetin devamında şöyle diyor. Bu onları diyor dinleri konusunda yanılgıya düşürmüştür diyor. Yani dinin hani biraz önce Bülent'in söylediği evet. gibi camiye gidiyor. Camiden çıktığı andan itibaren başka bir dünya var zannediyor. Hayır, orada da Allah var ve orada da gördüğü her görüntüden sorumlu. Gene Allah rızası için, Allah'ın sınırları içinde yaşamak zorunda. Çünkü hesabı, onun için de diyor ki yani ben dinimi yaşıyorum zaten diyor. Nasıl olsa Allah affeder diyor. Değil mi? O bir şey yapıyor ama Allah o şekilde söylemiyor. Dinini oyun ve oyalanma konusu edinenleri ve dünya hayatını kendilerine mağrur kullananları bırak. Kur'an'la hatırlat ki bir nefis kendi kazandıklarından dolayı helaka sürüklenmesin diyor Yüce Rabbimiz. Bakın dinlerini oyun ve oyalanma konusu edinmişler. Dinini, değil mi? Dini konusunda yanılgıya düşmüş. Yani çünkü bütün kanunları koyan Allah kainatta. Değil mi? Başka birisi koyan var mı? İçinizden mesela bizi izleyen izleyicilerimizden birisi de ben kainattaki şu kanunları benim kontrolümde veya vücudundaki herhangi bir şey benim kontrolümde, benim gücüm, ben öyle hayatta kalıyorum diyebilecek birisi var mı? Bakın bu kurallardan bir tanesi çalışmıyor olsa şu anda biz burada duramıyoruz, ölüyoruz.
Tabii, bir an yani.
Bir anda, bir an. Ya o zaman bunu her saniye ayakta tutan üstün bir akıl, üstün bir güç bizim Rabbimiz. Ben onun söylediklerine göre yaşamayacağım. Dünyada hayvan gibi yemek, içmek, çocuk doğurup uyumak için yaratıldığını mı zannedeceğim? İşte bu Müslümanın yapmayacağı bir şey. Müslüman bunun her saniye farkında. Allah'ın azabının da farkında. Çünkü Allah'ın her dediğinin doğru olduğunu Kur'an'da Yüce Rabbimiz bize bütün bilimsel delilleriyle gösteriyor. Kur'an'ın hak kitap olduğunu gösteriyor ve Allah'ın Kur'an'da cennet, cehennem, oradaki gaflet halinde ne olacağının sonucunu da söylüyor. Bunlar da doğru. Nasıl diğer bütün bilimsel deliller doğruysa Kur'an'da yazan bu deliller de, Allah'ın söyledikleri de doğru. O zaman Müslüman Allah'a razı edecek her an bir tavır içinde oluyor. O gafletten kurtuluyor. Allah korkusu zaten bu olmuş oluyor inşallah.
İnşallah.
Dünya hayatı bildiğimiz gibi Allah'ın geçici olarak yarattığı bir imtihan yeri. Bizim bu dünya hayatında sorumluluğumuz Allah'ın istediği gibi yaşamak. Ve sorumluluklarımızı yerine getirip ahirete hazırlanmak inşallah.
İnşallah.
Her insanın doğduğu andan itibaren tek bildiği gerçek vardır. O da ölüm. İnsan dünyada ortalama 60-70 yıl yaşar. Ama bu yaşam hayatında nasıl davranır, nasıl davranması gerekir? Bazı insanlar dünyaya gelme amaçlarını sorgular, Allah için yaşamaları gerektiğini anlarlar. Bazı insanlar da bir zaman kopmayacakmış gibi bağlanırlar. Ölümü düşünmezler. Mesela insan nasihat alacak bir durumla karşılaşır, kazayla karşılaşır, Allah göstermesin. O anda ölüm aklına gelir. Evet. Ama kesin bilgiyle iman etmiyorsa, içinde Allah korkusu yoksa, o geçtikten sonra tekrar aynı hayatına devam eder.
Evet. Allah onu özel yarattığını
evet. ve olay bitirdiğinde de onun düzelttiğini yine Allah olduğunu bilir. Yani hastalık verdiğinde Allah hastalık veriyor. Hastalık geçtiğinde şifa verdiğinde yine Allah olduğunu bilip şükür ederek hayatına devam eder.
İnşallah. Evet, Allah'ın emirlerine Allah'ın emirlerini bildikleri halde şuursuzca yaşayanlar gaflet haline düşmüş oluyorlar.
Evet.
Hayatımızın her anı saymakla bitiremediğimiz yaratılış mucizeleriyle dolu. Ya bunları bilmek gerekiyor. Allah'ın bir ayetinde şöyle bildiriyor. Kovulmuş şeytandan Allah'a sanırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünün ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasından boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde, düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Bakara suresi 164. ayet.
Maşallah.
Bir size bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela şu an bir bilgi yarışmasındayız. Ve bu bilgi yarışmasında çok büyük bir para ödülü var. Şimdi bu burada yarışmacıyken dikkat etmemiz nokta nedir?
Evet.
Şuurlu bir şekilde sunucuyu dikkatlice dinlemek. Dinlemek mi yoksa mesela sunucu bugün ne giymiş onu mu düşünmek ya da sağa sola etrafa bakıp yorum yapmak, dikkatimizi tamamen dağıtmak mı? Tabii ki de öyle değil.
Bu dünyaya geliş amacımız da belli. Büyük bir ödülle Allah bizi nimetlendirecek ahirette inşallah. Bunun bilincinde yaşayarak, Allah'ın istekleri doğrultusunda Kur'an'ı okuyarak Allah korkusuyla ve Allah'a kesin bir bilgiyle iman ederek yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor inşallah.
Dikkatli olalım.
Tabii dikkatimizi kesinlikle Allah'ın söylediklerine vermemiz gerekiyor inşallah.
Ben de dünya hayatında tüm zevklerin tüketilebildiği gibi bir de yeniden kazanabilmesinden bahsedeceğim inşallah. Dünyanın birbirinden güzel nimetleri, birbirinden fazla olanakları elinde bulunan bir kişi mutsuz olduğunu dile getirebiliyor. Bunun birçok örneği var inşallah. Bu şekilde baktığımız zaman bu kadar çok imkanı olan bir insanın bu şekilde mutsuz olması mantıksız geliyor bir insana.
Evet.
Tam tersi şekilde mutlu olması gerekiyor. Ama mutsuz olduğu zaman da bunun Allah tarafından yani bir mesaj olarak bildirildiğini fark etmesi gerekiyor kişinin. Bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum inşallah. Görmüyorlar mı ki gerçekten onlar her yıl bir ve iki defa belaya çarptırılıyorlar da sonra tevbe etmiyorlar ve öğüt alıp ders çıkarıp düşünmüyorlar diye buyuruyor Allah inşallah. Önemli olan kişinin ölüm yaklaştığı zaman bunun fark etmesi değil. Allah'ın onun Allah istediği zaman vicdanını onu doğuruyor, ilham ediyor ve vicdanıyla beraber samimi bir şekilde bunu kabullenip sorgulaması gerekiyor. Eğer samimi bir şekilde vicdanındaki bu gerçeği kabul ederse Allah inşallah onun bu şekilde tövbesini kabul edip onun dilediği gibi nimetlendiriyor inşallah. Fakat eğer ruhunda bir güzellik oluşmuyorsa bu kişinin Allah bunun tamamen kendinden kaynaklandığını belirtiyor. Ayetten söylemek istiyorum inşallah. Şeytandan Allah'a sınırım. Sana iyilikten her ne gelirse Allah'tandır. Kötülükten de sana ne gelirse o da kendindendir diye buyurmuş Allah. Bu ayetlerde belirtildiği gibi bir de samimi bir şekilde eğer iman etmişse o anda Allah bir de bunu açıklıyor ayetlerde inşallah. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah sonsuz esirgen ve bağışlayan rahmeti çok geniş olandır. Allah ancak tevbe edenler, kendilerini ve başkalarını düzeltenler ve İndirilerini açıklayanlara gelince artık onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeleri kabul edenim, esirgeyenim diye ayetlerinde bize rahmetinden belirtiyor. İnşallah.
Ben de yitirilen manevi zevklerden bahsedeceğim Allah'ın izniyle. Dünyada tüketilip yok edilen en büyük zevklerden biri sevgidir. Sevgi insanın en derin ve en yoğun olarak hissedebildiği duygulardan biridir. Aynı zamanda da Allah'ın dünya hayatında insanlar için yarattığı en güzel, en büyük nimetlerdendir. İnsan Allah'ın yarattığı maddi manevi tüm nimetlerden çok büyük zevk alır. Güzel bir manzara, güzel bir ev, etkileyici bir müzik, estetik hazırlanmış bir sofra bunların hepsi insan ruhunda büyük bir coşkuya neden olur. Ancak hiçbiri sevgiden alınan zevkin yerini tutmaz.
Evet.
Maşallah. Yani insanın kendi içindeki derinliği keşfetmesi müthiş bir ferahlık. O samimiyet işte, candanlık.
Evet.
İnsanı mutlu edecek olan o inşallah. O da sadece İmanla oluyor. Başka hiçbir yolu yok inşallah.
Sebeplerinden biri de insanın Allah'ın yani gücünü hakkıyla takdir edememesidir. İşte kendini müstakil görmesidir. İşte nefsinin ona verdiği o vesveselerine sürekli kapalıp işte vicdanını zaman içinde köretmesidir. Yani o zaman bir gaflet durumuna gelmiş oluyor. Allah ayette şöyle bildiriyor. Şeytan Allah'a sınırım. Nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene sonra ona fucurunu yani sınır tanımaz günah ve kötülüğünü ve ondan sakınmaya ilham eden and olsun. Yani hem nefis sürekli kötülüğü hep yani Allah'ın emrettiği şeklinin dışında bir hayat yaşamayı emrediyor, vesvese veriyor şeytan. Ve onun karşısında Allah sürekli hemen ilham ediyor. Yani doğru yola yöneltiyor. Yani Kur'an'a uygun şekilde insana davranmaya yöneltiyor. Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur ve onu isyanla, günahla örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır. Şimdi iki seçenek var insan arasında. Yani sürekli insan nefsinin bu isteklerine uyduğu sürece zamanla o vicdanını bir zaman sonra o konuda yani misal vicdan eder ki ona işte 5 vakit namaz kıl der. İnsan onu misal nefsini hemen ardından sonra yaparsın nasıl olsa işte uzun bir ömrün var şu an daha gençsin misal olarak değil mi? İleride 40-50 yaşına gelince kılarsın devam edersin diye bir vesveseye kalıp insan ona aldanabilir. Evet. Ve bu sürekli tekrarlar. Ama bir zaman sonra misal vicdanı ona o yönde ilham olmaz. Çünkü vicdanı köreltmiş olur. Yani Kur'an'a uyup o vicdanı o körelmiş olur. O şeytanın bu sefer onun kalbini kabukla bağlamış olur. O zaman gaflet haline gelmiş olur işte. Ya bu gaflet halini kırmak nasıl olacak peki? Yani bu gaflet haline çıkmak Allah'ı sürekli zikretmek. Allah'ın indirdiği ayetler konusunda
değil mi? O ayetler konusunda derin derin tefekkür ederek düşünmek, Allah'ın gücünü, yani Allah'ı tanımak, işte iman hakikatlerini bilmek, yani her bütün güç kuvvetinin Allah'ın elinde olduğunu, tek güç sahibi Allah olduğunu, Allah'ın her şeyi bir kader üzerinde belirlediği, her şeyi bir kader üzerinde yarattığını, değil mi? Ölümün her an gelebileceğini, yani her an hesaba çekilebileceğini, bunları sürekli insan düşündüğünde, o zaman insan hep işte vicdana uygun hareket eder. Ama ne zaman ki bunları düşünmeyip, değil mi? Dünya hayatının bu işte süsüne, dünya hayatının süsüne dalınca, o zaman gaflet halinde olur ve sürekli onun nefsinin o tükenmek bilmeyen o isteklerine doğru yönelir. Hiçbir zaman da mutlu olamaz. Yani hep elde etmek istediği bir hedefler koyar kendine dünya hayatında olarak. Onu ne zaman elde ettiğinde bakar ki mutlu olamıyor. Yani hep bir hedefler peşinde koyar. O nefsin sürekli ona verdiği bir nasıl diyeyim, yani bir, bitmeyen bir olaydır yani. Ve sonunda Allah korusun ölüm geldiğinde işte çok o zaman bitmiş olur yani, geç kalmış olur. Evet. O gaflet halinde Allah huzuruna çıktığında o zaman Allah korusun Allah'ın yani sonsuz cehennemiyle sonsuz cehenneme gidebilir. İşte buna karşında işte insanın sürekli inşallah Allah'ın gücünü takdir edebilmesi lazım. Bu da ancak Kur'an'a uymakla, yani Kur'an'ın ayetlerinin üzerinde derin derin düşünmekle olur inşallah.
Ben bir son bir ayet üzerine konuşmak istiyorum. Önce bir konuşma yapacağım. Şimdi Allah mesela hani o kadar malı mülkü olan adamda bir vicdanında bir sıkıntı yaratıyor, ilham ediyor inşallah. Bu ilhamı Allah'tan bir hikmet olarak fark edemediği zaman da şöyle bir şey, Allah cehennemde onları nasıl müjdelediğinden bahsetmiş inşallah. Hani dünyada bile nimet sayamadı. Yani nimeti tam olarak fark edemediği şeyi, cennetin yemekleri daha güzeldir mesela. Bununla ilgili bir ayet. Şeytanlar Allah'a sınırım, ateşin halkı cennet halkına seslenir. Bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın. Derler ki doğrusu Allah bunları inkar edenlere haram yasak kılmıştır diye buyurmuştur ayette. Yani dünyada o yemeği mesela adam fark edemiyor. Cennet yemekleri kat kat güzeldir. Dünya yemeğini bile Allah cehennemde rızık olarak kabul etmiyor. Ateşten onlara.
Evet. Evet. Anlattığın konu gerçekten çok önemli. Allah her şeyi, her durumu bir hikmetle yaratıyor. Şimdi bahsetmiş olduğun insan tipi hayatını dünyaya adamış. Yani evet, dünya nimetlerinden olabildiğince faydalanmaya çalışan bir modelden, tipten bahsediyorsun. Onu yaratan da Allah. Şimdi evet, her şeyi elde etti. Yani hırsını yaptığı, yani amaç edindiği her şeyi elde etti. Ama sonucunda çok mutlu olacağını düşünüp mutlu olamadı. Şimdi o anı, o sıkıntıyı yaratan Yüce Rabbimiz Allah ve bir hikmetle yaratıyor. Onu, vicdanını uyarıyor.
Evet.
Yani ben her şeye sahip oldum, çok mutlu olacağımı düşünürken olamadım. Burada işte yani insanın gereği, aklının gereği olarak düşünmesi gerekir. Niye böyle olmadı? Değil mi? Yani mutluluk niye bana gelmedi? Niye hala sıkıntı var diye Allah onu aslında vicdanını uyarıyor. Ve oradan insan tövbe edip, demek ki bu böyle olmuyor, yani malla mülkle insan mutlu olamıyor deyip, evet, her şeyi yaratanın ve mutluluğu verenin Allah olduğunu orada düşünmesi ve Allah'a ulaşması, Allah'a yönelmesi son derece önemli ve tövbe etmesi. Ama bunu ertelememesi de tabii önemli. Çünkü insana ölümcül bir hastalık geldiğinde, ölüm döşeğinde olduğunda tamam diyor, ben tövbe ettim. Yani çünkü olmadı, diğer türlü mutlu olamadım ve hastalık geldi, artık hayatının sonuna geldiğini hissettiği anda tövbe etmesini Allah kabul etmeyeceğini, evet, belirtiyor ölüm anı geldiğinde. Ondan önce ilk Allah vicdanını uyardığı anda yaptım olmadı. Sıkıntılar devam ediyor. Demek ki bu şekilde olmayacak. İnceleyecek, Kur'an'ı açıp okuyacak. Allah neyi emrediyor? Beni andığın zaman mutlu olacaksın. Demek ki ben bunu, bu yola gitmem gerekiyor deyip hemen, yani vicdanı ilk o ses geldiği anda ona dönmesi son derece önemli. Ve tövbe edip ona dönmesi önemli, yönelmesi inşallah.
Ben de konuyla birkaç ayet okumak istiyorum.
İnşallah.
Kovulmuş şeytandan Allah'a sınır. Allah gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü ürünler çıkarandır. Ve onun emriyle gemileri denizde yüzmeleri için size emre amade kılandır. Irmakları da sizin için emre amade kılandır. Güneşi ve ayı hareketlerinde sürekli emrinize amade kılan, geceyi gündüzü de emrinize amade kılandır. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki insan pek zalimdir, pek nankördür. İbrahim suresi inşallah.
Maşallah.
İnşallah. İnşallah. Ya şimdi bütün insanlarda şöyle bir telkin oluyor. Yani çok insanda daha doğrusu. İşte daha çocukken yani başlıyor bu. İşte oğlum veya kızım bir kere okula gideceksin. İyi bir okula gideceksin ki iyi bir işin olsun.
Yaşamın iyi
tabii,
olsun.
Tabii. Ona göre bir hayat standardın olsun. Bu başlıyor şimdi. Okuldan başlıyor. İyi bir okulda okuyacaksın.
İlk okulda başlıyor.
Sonra okul bitiyor. O zaman iyi bir işe gireceksin. İşte iyi kazanman gerekir. Böyle, fiyakalı da böyle yani sükse yapacağın bir iş olması tabii önemli. Ki ona göre evlenme şartları da ona göre oluyor o zaman. Yani mesela kızların birçok kızın ailesi iyi bir üniversite bitirmesini istiyorlar. Çünkü evleneceği kişi de değişiyor o zaman. Ona göre oluyor. Onda da bir maksat oluyor. Sonra işte evleneceksin bir kere. Evlenmen gerekir. Çocukların da olması gerekir tabii. Tamam çocukları da oluyor. Sonra ne? Sonra da öleceksin. Yani biz böyle bunun için gelmedik. Bu insan böyle olunca bütün sevgi demişti hocamız. Her şey yok oluyor. Bir ceset haline gelir insan. Mahvoluyor. O zaman işte sürünmeye başlıyor. Nasıl sürünüyor? İşte evleniyor, işi oluyor. Mesela diyelim ki işe gidiyor bütün gün. Akşama kadar çalışıyor dört duvar arasında. Sonra yorgun argın işte o trafiğe de girip eve geliyor. Evde biraz bir şeyler atıştırıyor. Biraz televizyon seyrediyor. Ondan sonra biraz dedikodu yapıyor, yatıyor. Yine yarın ertesi gün aynı şey. Yine aynı şey. Yaşlanıyor ve ölüyor böyle. Halbuki burada yaşamamız bizim yani amacı Allah'ı büyük bir aşkla sevmek. Allah aşkıyla yaşamak inşallah. Biz Allah'a kul olmaya geldik buraya. Böyle olduğu zaman insan işte güzel bir hayatla yaşamış oluyor. Öbür türlü yani kokuşmuş bir ceset haline geliyor demişti hocamız. Yani bu her şeyini kaybediyor ve mahvoluyor. İnsan yani Allah'a inanmadan bir hayat yaşadığı zaman mahvolur. Evet. Tam tersi buradaki amaç bizim Allah'ı büyük bir aşkla sevmemiz. Evet. O Allah aşkını tatmamız inşallah ve sonsuza inşallah. Kadar bunu yaşamamız inşallah. İnşallah. Amacımız bu başka. Allah'a kul olmaya geldik. Yani evet. Başka hiçbir şekilde bir amacımız yok bizim. Tabii bu Darwinist mantık dünyayı mahvetti. Yani şimdi öyle bir mantık var. Onunla ilgili çok kısa bir çalışmayı anlatmak istiyorum. Bakın her geçen gün yeni deliller bulunuyor ama Darwinizmin getirdiği bir bela mantık var. Yani güçlü olup zayıf olanı ez, işte bütün o iş sahibi ol, okul sahibi ol, zengin ol ki güçlü olasın. Zayıfları ezerek yap bunu mantığı ve onlar da elenirler zaten. Zayıf olan da elenir hayattan mantığı getirdiği için mutsuzluk beraberinde geldi. Şöyle bazen hani duyar bizi izleyenler veya birçok kimse duyar. İşte mesela bir canlı bir ortama giriyor. Diyelim iklim şartları değişiyor. Hava soğuyor. Soğuk iklim veya sıcak iklim. Ona uygun bir sistem geliştiriyor güya. İşte adapte oluyor. Yeni organlar, yeni türler oluşuyor. Öyle bir şey yok. Şimdi mekanizması tam olarak anlaşıldı. Zaten biliniyordu evrim olmadığı ama DNA'daki mekanizma tam net olarak anlaşıldı. Epigenetik diye bir bilim dalı var. DNA'daki dizilimi değiştirmeden DNA'nın genlerinin ifade edilmesi yani ürettiği proteinin üretmesi veya üretmemesini etkileyen bir takım kimyasal değişiklikler oluyor ama DNA'nın dizilimi değişmiyor. Ve bunlar da nesilden nesile aktarılabiliyorlar. Çok ilginç. Şunu gözlemlemişti mesela bilim adamları onu söylemişler yazıda. Annesi babası kötü beslenen insanlar kalıtsal olarak kalp hastalıklarına ve işte ona bağlı hastalıklara daha açık duruma geliyorlarmış. Şimdi bu nasıl oluyor böyle? Kalıtsal bir şey çünkü. Anne baba kötü beslenmişse seninle ne ilgisi var? Sen iyi de beslensen sana bir şey aktarılıyor evet. Anne babadan. Bunu tabii bitkilerde de araştırma yapıyorlar ve şunu görüyorlar. Mesela bitkiler soğuk dönemde çiçek açmıyorlar değil mi? Kış şartları çok uzun, soğuk. Bakıyorlar FLC diye bir gen bulmuşlar işte. Bir gene bakıyorlar. Bu gen soğuk hava olduğu sürece kapatılıyor. Çünkü onun makara olarak DNA'nın sarıldığı bir proteinler vardır makara. O makaraya bazen kimyasal etkiler bağlandığında o makara sımsıkı tutar o gen bölgesini. O genden kopyalama yapılamaz. Gen kapatılıyor yani. Sonra o ek kalktığı zaman ondan o gen açılıyor. Soğuk havada böyle oluyormuş. Bu ama bazen kalıtsal oluyor. Yani mesela işte annesi babası kötü beslenenin bazı genleri kapatılıyor. Ve o nesilden nesile de aktarılabiliyor DNA ama DNA dizilimi değişmeden. Bu evrimle alakası yok. Allah müthiş bir mekanizma yaratmış maşallah. Çok üstün sanatıyla muazzam bir mekanizma yaratılmış. Bakın ama evrimle alakası yok. Her şey evrimin aleyhinde bir delil oluyor. Tabii önemli olan bu Darwinizm belası bilimsel olarak ortadan kalkacak. Ve insanların bu yaşadıkları bu mutsuzluk Allah'ın verdiği bir belanın ortadan kalkması tabii. Çok önemli. Bu da inşallah Mehdiyet'le olacak. İnşallah.
Değerli hocam Sayın Adnan Oktar, insanların gaflete düşmemek için samimi düşünmeleri gerektiğini de şöyle anlatmış. Samimi olarak düşünüldüğünde mesela bir hücrenin yapısı veyahut bir sivrisineğin hayatı, yaşantısı, akılcı düşünüldüğünde nefes kesecek gibidir. Çok heyecan verecek bir yapı ortaya çıkar. Hücreyi incelediğimizde yine öyle nefesimiz kesilir. Adeta bir şehir gibidir insan hücresi. İstanbul şehrini andırır. Öyle bir yapılanması vardır. Biz bundan hayretle düşeriz. Biz bundan hayretlere düşeriz. Hayrete düşünce Allah'a sevgimiz daha artar. Allah'tan korkumuz daha artar. Allah'tan korkumuz artınca da Allah'ın gösterdiği yola, yani İslam'a titizliğimiz daha da artar. Ve mükemmel ahlaklı oluruz. İnşallah.
Maşallah.
İnsanın gaflet hali dediğimiz durum, Allah'ı anmadığı, Allah'ı düşünmediği her hal. İnsan sürekli yanlış yapabilir, yani düşüncesizlik yapabilir. Allah'ı anmadığı her durumda demek ki insan gaflet içinde olabilir. Allah gafletten kurtulmak için bize Kur'an'da tabii öğütler, tavsiyeler veriyor. Bunlardan birisi de ayetlere baktığımızda Kur'an okumanın, Kur'an okuduğunda okuduğun ayetler üzerine düşünmenin insanın gaflet ortamından, gaflet halinden kurtaracağını belirtiyor. Şimdi Kur'an okumak çok önemli. Bize bir şifa Allah'ın göndermiş olduğu. Şeytan Allah'a sınır. İbrahim Suresi 52. İşte bu Kur'an uyarılıp korkutulsunlar. Gerçekten onun yalnızca bir tek ilah olduğunu bilsinler ve temiz akıl sahipleri iyice öğüt alıp düşünsünler diye bir bildirip duyurmadır. Demek ki Allah özel olarak bize bu Kur'an'ı gönderdiği için temiz akıl sahipleri öğüt alıp düşünsünler. Allah'ın bir tek ilah olduğunu, her şeyin yaratıcısı ve her şeyi her an yaratan olduğunu bilip anlasınlar diye Allah'ın göndermiş olduğu güzel bir rehber kitap. Yine diğer ayette İsra Suresi 9. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir. Ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. En doğru yola. Demek ki en doğru yol Allah'ın Kur'an'da belirtmiş olduğu yol. Biz onu okumazsak biz en doğru yolu bulamayız. Onun dışında her yol demek ki doğru yol değil. Yani Kur'an'a uyulmayan, Kur'an okumadan, Kur'an bilmeden yaşanan her yol yanlış. İnsanlar bu yanlış yolda mutlaka Allah'ın dışında yaşadıkları zaman gaflet haline düşebiliyorlar, gaflete kapılabiliyorlar. Allah tabi gafletten kurtulmak için de bize aslında nimetler de veriyor. Yani o fırsatlar veriyor daha doğrusu, öyle diyeyim. İnsanlar Allah ayette birazdan okuyacağım. Her yıl mutlaka o gaflet halinden kurtulabilmek için Allah'ın belirttiği belalara çarpılıyorlar. Evet. Bu hastalık olabilir veya başına gelen herhangi bir durum olabilir. İnsana Allah acizliğini, zavallılığını gösterecek durumlarla karşı karşıya bırakır. Eğer Allah'ı düşünmeden kendi başına bir hayat yaşayabileceğini düşünüyorsa insan gerçekten yanlış yolda oluyor ve o zaman eğer bu yolda devam ederse de o düşüncesizliği devam edip aklı tamamen gittiğinden çok yanlış yollara sapabiliyor. Allah ona aslında nimet olarak bir fırsatlar veriyor. O hastalık olsun, belalar olsun, karşına çıkardığı olaylarda bir durup düşünmesini sağlıyor Allah. Bir ayet okuyacağım. Görmüyorlar mı ki şeytanı Allah'a sınırım? Gerçekten onlar her yıl bir veya iki defa belaya çarptırılıyorlar da sonra tevbe etmiyorlar ve öğüt alıp düşünmüyorlar. Bakın mutlaka başlarına bir takım olaylar geliyor. Demek ki bunu fark etmesi gerekiyor insanın. Vicdanen baktığında. Değil mi? Hastalık dediği olay, en basitinden söylüyorum. Çok ufak bir virüsün, bakterinin vücudunda, değil mi, bir etkiye yol açması ve zarar görmesi vücudun. Ve yatağa düşmesi insanın mesela. Bu en basit hastalıkta, bir grip bile olduğunda insan, değil mi, 3-4 gün yatağa düşüyor. Evet. Yani dışarı çıkıp normal hayatına devam edebiliyor, edemiyor. Evet. Düşünmesi lazım. En ufak bir mikrop beni bu hale getiriyorsa, değil mi? Allah'ın dilemesiyle benim zaten yaşamam mümkün değil. Ve onu gideren de tabii Yüce Rabbimiz Allah olduğunu o an düşünmesi lazım hastalığı iyileştiğinde. Bunlarla Allah kendini hatırlatıyor. Bu fırsatları da iyi değerlendirmek gerekiyor. Gafletten kurtulacağımız anlar bunlar. Ve ondan kurtulup tövbe edip ondan sonra doğru bir yola kendimizi sevk etmemiz son derece önemli inşallah. Yine bir ayette insana bir zarar dokunduğunda şeytan Allah'ın yan yatarken, otururken ya da ayaktayken bize dua eder. Bakın bu anlar çok önemli. İnsana bir zarar, bir sıkıntı geldiğinde Allah'a yalvarıyor, Allah'a yakarıyor, dua ediyor. Her an dua ediyor. Bu sıkıntı nerede gelirse gelsin. Bakın her andan bahsediyor Allah. Yan yatarken, otururken, değil mi? Ayaktayken hep dua ediyor. Bize dua eder. Zararın üstünden kaldırdığımız zamansa sanki kendisine dokunan zarara bizi hiç çağırmamış gibi döner gider. İşte bu hale düşmeyecek ama. O an geldiğinde nasıl Allah'a yönelmesi, Allah'a dua etmesi gerektiğini farkına varıyorsa vicdanen, demek ki tüm hayatında o sıkıntılı durum geçtiğinde de yine Allah'a muhtaç olduğunu unutmayacak. Yani o anı gideren Allah olduğuna göre, yaratan da Allah, gideren de Allah. Ondan sonra da aynı şekilde aynı bilinçle devam etmesi önemli. Allah bu fırsatları veriyor. Ama değerlendiremeyen yine yanlış yola dönerse şeytanın yoluna uymuş oluyor. Evet. Gaflette devam eder. Ama Allah o fırsatı veriyor. Yani kimse de o fırsat çıkmıyor demeyecek karşısına. Mutlaka o değerlendirme anını veriyor Allah inşallah.
İnşallah. Ben de bir ayet okumak istiyorum. Hud suresi 15'te 16. ayetler inşallah. Kim dünya hayatını ve onun çekiciliğini isterse. Şimdi bir mümin de dünya hayatından tabii ki nimetlerinden faydalanmak isteyebilir. Mümin de dünyanın nimetlerine kavuşur. Ama mümin olmayan da gaflet içinde veya inkar içinde olan dünyanın nimetlerine kavuşur. Kavuşabilir Allah dilerse. Onlara yapıp ettiklerini onda tas tamam öderiz diyor Allah. Yani kim isterse dünyaya, adam çalışıyor, şunu alacağım diyor, uğraşıyor, hakikaten alıyor. Veya evlenmek istiyor, veya çocuk yapmak istiyor, her türlü istediği şeyi. Allah'a bak, tas tamam öderiz diyor, buna bir eksiklik yok. Ve onlar bunda hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. İşte bunların ahirette kendileri için ateşten başkası yoktur diyor ama Allah. Yani adam mesela çalışıyor, ediyor, bütün isteklerine kavuşuyor, belki övünüyor, belki insanların örnek aldığı kimse oluyor o anlamda, dünya hayatında. Ama ateşten başka bir dostun aslında olmadığını söylüyor Allah ahirette. Yani bütün yaptığı her şey hiç hükmünde kendisini cehenneme götürecek bir durum teşkil etmiş oluyor. Fakat buradaki altın durumu unutmamak gerekiyor. Mümin de aynı nimetleri kullanabilir. Aynı benzer hayatı o da yaşayabilir. Ama aradaki fark şu. O Allah rızası için yaşıyor. Allah rızası için nimeti tüketiyor, kullanıyor. Allah yolunda bunu kullanmak için niyet ediyor ve Allah yolunda kullanıyor. O zaman müminin ahirette karşılığında cenneti buluyor inşallah. Onların onda yani dünyada bütün işledikleri boşa çıkmıştır inkarcıların. Ve yapmakta oldukları şeyler de geçersiz olmuştur diyor Allah. Yani bütünüyle o kadar ne kadar çalışsa da ki neler mesela görüyoruz. Birçok televizyon kanalında belki belgeseller bile yapılıyor. İşte şuradan şuraya geldi diye bir başarı hikayesi anlatılıyor. Ama Allah diyor ki bak dikkat edin. Öldüğünde karşısında ateşi bulabilir diyor. Ya bulur diyor. Eğer inkar etmişse. İnşallah. Onun için uyanık olmak gerekiyor. Müminler de dünya hayatını kullanır. Dünya hayatındaki nimetleri kullanır. İnkarcılar da. Ama ahirette ancak nimetlerle müminler beraberdir inşallah.
Allah münafıklar için dünyayı isteyene dünyayı verir diyor. Ama ahirette işte kazancı olmayacak bu insanların. Evet. Ama mümin insanlar da hem dünya için hem de ahiret için dua ettikleri için Allah hem onlara dünyayı hem de ahireti nasip ediyor inşallah.
Allah inanmayanların da dünyada zevklerini tükettiklerini bildiriyor. Hocamızın bu konuyla ilgili kitabı var. Dünyadaki tüm zevkleri tüketenlerle ilgili. Onunla ilgili ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor. İnkar edenler ateşi sunulacakları gün onlara şöyle denir. Siz dünya hayatınızda bütün güzellikleriniz ve zevklerinizi tüketip yok ettiniz. Bakın bu çok önemli. Yani insan demek ki Allah'a ve din dışı bir hayat yaşamaya çalıştığı zaman Allah'ın kanunu bu inşallah. Yani dünya zevklerine dalıp sadece onları hedeflediği zaman bütün zevki alıyor Allah. Bütün güzellikleri alıyor. Tüketip yok ettiniz. Onlarla yaşayıp zevk sürdünüz. Yani ona sahip olsa bile, yani biraz önce dedik ya mal, işte çocuklarda çoğalma tutkusu diyor Allah, aile, evlenme. İşte yeryüzünde haksız yere büyüklenmeniz ve fasıklıkta bulunmanızdan dolayı bugün alçaltıcı bir azap ile cezalandırılacaksınız. Yani dünyada da kaybediyor onu. Yani insana Allah dünya nimetlerinin peşinde koşmazsa onları nasip ediyor. Çünkü onu da şöyle bildiriyor Allah. Erkek olsun kadın olsun bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız. O zaman güzel hayatla yaşatıyor. Yani Allah'ın kanunu bu şekilde. Allah rızasını gözetirse dünya nimetlerinin peşinden koşmazsa Allah ona nasip ediyor zaten hepsini. Evet, güzel hayatı evet. Nasip ediyor Allah. Ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. Ondan sonra ahirette sonsuz Allah'ın hoşnutluğu ve rızasını kazananlar için Allah'ın sonsuz nimetleri var. Yani bu büyük bir sır işte Kur'an'dan. Öbür türlü olmaz yani. Dünyanın işte şeyine dalayım ben Allah müthiş bir bela veriyor. Onun için insanlar yani dünya çapında kahroluyorlar, kavruluyorlar böyle. Mesela hep duyarız Avrupa'da işte refah düzeyi yüksek ülkeler var. İsveç, Danimarka, Norveç gibi. Orada İntihar oranları çok yüksek. Bayağı refah içinde insanlar. Adam başına gelir kiminle 30 bin dolar, kiminle 20
çok
bin dolar.
Çok mutsuzlar.
Müthiş mutsuzlar. Hatta birçok insan yapayalnız yaşıyor. oralara gidildiğinde biz gittik, gözümüzle de gördük. Evler kapkaranlık, insanlar akşama kadar çalışıyor, geliyorlar yapayalnızlar. Birçok insan da yaşlanmış ve yalnız. Yani yaşlılıkta da böyle, hani aile şey olmadığı için o da zamanında çocuklarıyla aynı şeye girmemiş falan böyle. Hatta Allah saklı şöyle oluyor. Birçok insan evinde ölüyor. Bir hafta, iki hafta kimsenin haberi bile olmuyor. Ancak işte komşular fark ediyorlar böyle. O da işte bazen hani ölüm olunca böyle etrafa rahatsız edecek koku yayılır. Oradan fark ediyorlar. Yani bu korkunç bir hayat. İnsan fıtratı buna göre değil ki. İnsan işte yani Allah aşkıyla yaşamak için yaratılmış. Biz Allah aşkıyla yaşamak için geldik buraya. Allah'a kul olmak için geldik. O zaman mutlu olabilir. Böyle hayat yaşanır mı? Değil mi? Parayla ne alakası var? Paralı, bayağı da paraları var. İşte hayat birçok ülkeye göre modern Afrika ülkeleri gibi değil. Trafikte kolaylıklar var, yok sosyal hakları var, yok sigortası var, şusu var, busu var. Hastalandığında hastaneye gidiyor, bedava bakıyorlar ama o değil işte yani. Allah rızası için yaşamak, yani Allah'ı anarak yaşadığı zaman insan ancak mutlu olabilir. Yani Allah'ın kanunu bu şekilde, öbür türlü olmaz. Yani öbür türlü denenebilir, hani Bediüzzaman Said Nursi örneğinde olduğu gibi, hocamız da öyle. Bakın birçok şey geçti başına, peygamberlerin inşallah, salih Müslümanların. Ama Allah güzel bir hayatla yaşatıyor çünkü huzur veriyor, güven duygusunu veriyor. Hangi ortamda olursa olsun. Yoksa tabii ki Müslüman sınanacak. Müslüman hasta olur. Yani hastalık sırf inanmayanlara gelmiyor. Hatta bazen onlara sağlık daha sağlıklı olur. Yani Müslüman daha çok hastalıklı imtihan olur.
Tamam.
Ama öyle durumda bile Müslüman vicdanı rahat olduğu için, Allah'tan geldiğini bildiği için gene mutludur şükreder. Yani inşallah şükreder. İnşallah.
Şimdi geçen gün o anlattığın konuyla ilgili bir program izliyordum. O şimdi aklıma geldi. Şimdi Finlandiya'da eğitim sisteminin dünyada bir numara olduğunu, yani çok başarılı bir eğitim sistemine sahip olduğunu, bunun Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağına yönelik bir program vardı. Fakat eğitim aşamasından sonraki insanların acaba ne o? Yani eğitim tamam çok başarılı ama daha sonra insanlar ne oluyor? Toplumda nasıl yer ediniyorlar şeklinde bir araştırma da yapmışlar. Çok mutsuz ve işte alkol veya uyuşturucu bağımlılığının çok fazla olduğu bir toplum, yani bir gençlik meydana geldiğini anlatıyordu. Şimdi kimse şeyden bahsetmedi. Yani eğitim tamam mükemmel ama diyor, niye böyleler diyor. Yani buna bir çözüm bulamıyor. Ama anlattığımız konu son derece önemli. Yani eğitimle alakası yok bunun. İnsanlarda, ki o bölgelerde çok yaygındır, ateizm, dinsizlik, imansızlık ve onlara gerçekten çok büyük bir huzursuzluk, mutsuzluk veriyor. İnsanlar başka başka arayışlara giriyorlar. Yani mutlu olmak için her yolu deneyen insanlar, biz bu o bölgelerde daha yoğun olduğunu görüyoruz genelde. Demek ki eğitimle de alakası yok. Yani daha doğrusu klasik dünyevi eğitimle alakası yok. İnsanın Kur'an'la kendini eğitmesi son derece önemli. Yani Kur'an'ı eğitim, yani dini eğitim, Allah'ın varlığı, birliğinin anlatılması, insanların Allah'a yönelmesi ancak onlara dünyada huzur ve mutluluk verir, başarı verir. Evet. Yoksa sen matematik, fizikte tamam 10 numara bir, yani öğrencisin. Yani çok başarılı bir öğrencisin ama başka bir şey yok kafada. Sadece matematik ve fizik veya kimya, neyse onda benzer dersler, sosyal dersler önemli değil. Onlarda başarılı olman senin hayatın devam eden, yani ileriki aşamalarında da başarılı ve mutlu olacağın anlamına gelmiyor. Teknik olarak bir başarı belki ama okuldayken o notların iyi sadece ama kendi içindeki o başarıyı yakalayamamışsın, mutluluğu yakalayamamışsın.
Evet.
Çünkü Allah'ı anmıyorsun. Yani güveneceğin hiçbir şey yok dünyada. Değil mi? Yani iman zafiyetinden dolayı insanlarda bir mutsuzluk söz konusu oluyor. Evet. Özellikle o bölgelerde.
Hatta ters ve yanlış olan eğitim veriliyor. Yani darwinist mantık veriliyor.
Zaten.
Ne deniyor? Senin atan solucan deniyor, mikrop. Sen de bir hayvansın. Değil mi? Ya bir savaşan bir hayvansın hatta. Yani savaş, çatışma mantığı olduğu için sürekli çatışacaksın hayatın boyunca. Eğer güçlüysen ayakta kalırsın. Zayıfsan eleneceksin. Yani mutlaka iyi bir işin olacak. Zengin olman gerekir. Şimdi bunlar böyle hep o sistemde, yani Batı toplumlarında refah düzeyi yüksek ama diyelim ki bir ev alıyor kredi, işte mortgage sistemiyle vesaire. Bütün hayatı boyunca ona bağlanıyor. İşte o ay sonunda ödemek zorunda olduğu, kredi aldığı yere olan borçları, işte masrafları, şusu busu, işte birkaç senede bir de araba değiştiriyor diyelim refah düzeyine göre. Hep onları ödemekle kafası meşgul. Bakın hep aklında şu oluyor. Biz de yaşadık o toplumlarda, çok iyi biliyoruz yani, herkes de biliyor zaten. Ya ben bir şey gelirse başıma, diyelim ki hastalandı, mahvolurum diyor. Sakat kalırsam mahvolurum diyor. Yani böyle bütün, yani evini eline alıyorlar, sokağa atıyorlar zaten. Kimse gözünün yaşına bakmıyor. Amerika gibi çok refah düzeyi çok yüksek bir toplumda milyonlarca evsiz insan vardı. Artık 600 bine düşmüş. 600 bin tane olur mu? Yani dünyanın en zengin ülkesi 600 bin kişi bakın sokakta yaşıyor. Ve herkesin kafasının bilinçaltında bu var. Ya bir gün ben sokakta kalırsam, ya bir gün başıma şu gelirse. O zaman da mahvoluyor işte o ceset gibi dediği hocamızın o. Yani böyle bir ölü haline geliyor. Çünkü insan zayıf yaratılmış. Dayanamaz ki böyle bir hayata.
Evet.
Halbuki yapacağı, Allah belirtmiş. Yani bir yaşam kılavuzumuz var. Kur'an. Ne güzel bir nimet. Allah var. Ne kadar güzel. Her şey Allah'la güzel. Yani insan sonsuz akıl sahibi, sonsuz adalet sahibi, sonsuz merhamet sahibi olan yaratıcısının yarattığı kaderi yaşıyor. Evet. O bütün yükü kaldırıyor üzerinden. Yani bütün zincirler yük kalkıyor o zaman. Yani ben yarın ne olacağım diye bir şey yok. Zaten yarın benim için yaşanmış, bitmiş. Ve onu Allah mutlaka hayırlı yaratacak. Ne kadar güzel yani. Bu kadar. Yoksa ben yarın ya ne yapacağım, işte yarın başıma bir şey gelirse, yarın bir şeyin gelen başına gelen sen zaten doğmadan başına gelip bitmiş. Allah onu da çözümüyle yaratmış üstelik yani. Çözümsüz hiçbir şey yok inşallah.
İnşallah. Evet. Ayet okumak istiyorum inşallah. Kıyamet saatinin kopacağı gün suçlu günahkarlar umutsuzca yıkılırlar diyor ayette inşallah. Burada o Allah'ı hiçbir şekilde anmayan gaflet duygusuna kapılmış kişiler kıyamet günü nasıl yıkılacağından bahsediyor. Umutsuzluğa kapılacağından bahsediyor Allah-u Teala. Normalde bu durum insanı kötü hissettirir. Çünkü bu ayeti okuyan bir kişi. Çünkü bildiğimiz gibi Kur'an'da şu şekilde yer alıyor. Kıyamet günü Müslümanlar için sevinç uyandıracak bir görüntü. Çünkü Allah'ın huzuruna çıkacağız. Ama bu ayette resmen Allah onlar umutsuzca yıkılırlar diyor ve korku insanın içine saplar. Bu ayeti okuyan bir kişi aslında bu ayet Kur'an'ın tamamını öğrenmeye yönelik bir vesile olabilir inşallah.
İnşallah.
Ben de bu yönden bahsedeyim.
İnşallah. Evet, bir hadis okumak istiyorum. Allah yani çözümünü yaratmış bu dönemde. Yani bu sistem değişecek. Böyle devam etmeyecek. Hatta çok yaklaştığını hissettiriyor Allah. Çünkü her şey mehdiyet etrafında gelişiyor. Allah çok güzel bir kaderle yaratmış. Allah'a çok şükür ki böyle bir dönemdeyiz. Bakın Hazreti Mehdi, yani şu an hayatta olan, faaliyette olan Hazreti Mehdi inşallah, insanların diyor Peygamberimiz gerçek ve derin sevgiyi yaşamasına vesile olacak. Şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kaimimiz Hazreti Mehdi kıyam edince, yani zuhur edince ama herkesin göreceği şekilde artık böyle zuhur etmesi. Yoksa hayatta var bir faaliyet dönemi. İnsanların kalbindeki düşmanlık ve ihtilaf sebeplerini kökten kazıyacaktır. Bütün düşmanlık ve ihtilaf sebepleri. Böylece genel bir asayiş ve emniyet meydana gelecektir. Yani en önemli konu demişti hocamız huzur ve güvenlik. İnsan önce onu ister.
Evet.
O da tabii ondan sonra refah düzeyi yüksek, adalet oluyor, zenginlik oluyor. Öyle bir dönem çok yaklaştı inşallah. Yani çözümü bunu yaratmış Allah inşallah.
İnşallah.
Ayrı zaman bir yaratılış delileri programımızın daha sonuna geldik inşallah. Herkese iyi akşamlar diyoruz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere inşallah. Birazdan Sayın Hocamız Sayın Adnan Oktar canlı yayında sizlerle birlikte olacak inşallah.
İnşallah.